HKB Uno'nun yepyeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Bu sefer her zamanki gibi yine okyanusun bu tarafında Kaliforniya'da ben Samet. Diğer tarafında mikrofonun ucunda sevgili arkadaşım Nazım Cihan var. Naber Cihan'ım?
İyidir Samet'ciğim, sen nasılsın?
İyiyim. Ailemin beni çok taze bir ziyaretinden sonra getirmiş olduğu yeni çaydanlık ve Türk çayı. Keyfim yerinde. Bugün Türk çayı ile eşlik ediyorum podcast'imize.
Afiyet olsun. Nedense her podcast'in bölüm açılışında sen konuşurken böyle yüzümde sinsice böyle jokervari bir gülüş oluyor. Ve hani nefesimi tutup bekliyorum böyle.
Acaba nasıl girecek bu sefer açılışa diye mi?
Aynen öyle.
Yani dinleyenler biliyor, bazen dingin girip dingin bitiriyoruz. Bazen de böyle biraz daha enerji dozu bir tık yukarıda giriyoruz. Bugün çayın da içinde bulunan kafeinin verdiği enerjiyle böyle bir giriş oldu. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Hazır Karadeniz bölümü de yapmışken geçenlerde. Türk çayı gibisi de yok be abi.
Çaykur bu işin piri diyorsun.
Aynen, bir çay sponsoru alsak mesela her bölüme bence çok şükela olur.
Yani özellikle şu an Amerika'da bulunmaz Hint kumaşı durumunda ve sen onu şu anda güzel demliğinle beraber tüketiyorsun.
Yani biraz Amazon'a falan girdiğinde açıkçası çat diye ısmarlayabiliyorsun ama nedense oradaki markalar ve sundukları çeşit Türkiye'den gelenle yerini tutmuyor, Türkiye'den gelenin. O yüzden çaydan bahsetmişken, çaylar, ovalar falan, istersen hı hı, çok uzatmadan bugünün konusunu da söyleyelim. Zaten başlığı görenler bilecektir tıklarken üstüne, ama kanallar çerçevesinde İstanbul, Kanal İstanbul ve ayrıca tarihte yapılan veya yapılmaya çalışılan diğer kanalları da hafif ele alarak İstanbul'un bu büyük projesi, gündemde olan projesini konuşalım dedik bugün.
Aynen öyle. Bugün kanallardan konuşacağız.
Yani kanal İstanbul'un ne kadar iyi ne kadar kötü bir fikir olduğundan ziyade getirisine götürüsü ne olabilir? Veya işte biraz daha senin özellikle yaptığın araştırmalardan sonra bulduğun daha böyle nasıl diyeyim istatistik bazlı bilgileri de paylaşarak birazcık bunu masaya yatıralım dedik. İstersen ilk bu kanal ne zaman gündeme gelmiş? Onu bir konuşalım. Yani tabii ki gündeme çok taze düştü geçen haftalarda da. Hani yıl bazında ilk ne zaman bunu lanse edilmiş, ne zaman ağza alınmış bu Kanal İstanbul? Onu istersen bir anlat bize.
Bir girizgah yapalım başlangıç olarak. Zaten son dönemin dediğin gibi en popüler konu başlığı ve görünen o ki bir süre daha at başı gidecek. Soruna cevap olarak Kanal İstanbul 2011 yılı gibi böyle gündeme geldi. Böyle çok üzerinde tam konuşulmadan böyle de bir projemiz var gibi lanse edildi. Daha sonra bunun bir ihalesi yapıldı tabii ki, hani zemin etüdü ihalesi. Yaptığım araştırmada gördüğüm garip noktalardan birisi, hani ihale kanununa göre olması gereken şekilde değil. İhale yayınlanmasından sonra 4 gün içerisinde bir tane firmayla anlaşılıp, hani ihale deniyor ama sadece bir firma katılmış. Sürece start verilmiş. Esas böyle başlamış.
Yani bir 8-9 yıllık bir tarihi var diyebiliriz başlama açısından.
Yani aslında daha da eskiye gidiyor böyle siyasi söylemler olarak düşünürsek, ama hani fiili olarak başlangıcı 2011 diyebiliriz. Hani böyle kazmanın vurulması denir ya, 2011.
Şimdi bu Kanal İstanbul gündeme geleli ben biraz bakayım dedim bu diğer kanallarla ne kadar benzerliği veya farklılığı var diye. Akla tabii insanın hemen belki senin de çoğu insanın da duyduğu işte Süveyş kanalı, Panama kanalı falan geliyor. O kanallara biraz bakayım dedim. İstersen derine dalmadan bu İstanbul'un kanal projesiyle ilgili o kanallarla ilgili böyle çok çok genel kısa bir şey söyleyeyim izin verirsen.
Lütfen.
Mesela Panama kanalında inanılmaz bir siyasi ve tarihi olaylar dönmüş. 100-200 yıllık böyle gitgellerden oluşan bir durum. Bazen sanırım bir 100 yıl önce hatta yapımında böyle bir yarı yolda bir şirket bunu yapmaya çalışırken iflas ediyor. Sonra tamamen duruyor falan. Bize benzer demeyeyim de biraz coğrafi olarak onların kendi ekseninde işte kaplanların yaşadığı, daha ondan sonra başka hastalıkların daha var oldu. Böyle jungle tarzı bir tropik bir durum olduğu için orada birçok kaygı olmuş. Hani bunu yaparsak ne kadar zarar veririz gibilerinden etrafa. Ama uzun lafın kısası mesela Panama Kanalı bizim İstanbul Kanalı'ndan çok farklı. Çünkü orada zamanında başlanırken Kolombiya'ya aitmiş. Sonra Kolombiya'dan el değiştiriyor. Sonra Panama ortaya çıkıyor. Sonra Amerika Çinlilere yaptırmaya, yani ucuz Çin işçilerine yaptırmaya çalışıyor. Sonra Fransızlar devreye giriyor. Sonra yine Amerika'ya geçiyor. Sonra işte acayip bir gitgeller var orada. En sonunda şu anki haliyle Panama'nın kendisine ait ama tarafsız bir kanal. Yani herkesin geçebildiği. En sonunda 2007'de sanırım Panama kendisi bu kanalı çok çok büyük bir update yaparak gemi boyutunda bir büyük bir fark yaratıp inanılmaz bir trafiğinde artış gösteriyor kanalın. İşte 2007'den bugüne kadar da inanılmaz verimli bütün gemilere koca bir hani kıta etrafından dolaşmaktan ziyade bir kısa yol oluşturan bir durum oluyor. Bir de tabii şunu da söyleyelim. Hani Kanal İstanbul biraz Boğaz'a paralel bir pozisyonda ikinci bir geçit yaratırken Panama Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu bağlayan bir proje. Hani biraz daha bakarsan çok daha kritik bir kanal oluyor. Süveyş Kanalı da mesela o da çok ta Napolyon zamanlarına dayanan böyle o zamanlardan oluşan bir fikir aslında. O da orada tarihi bir antik bir kanal bulduğunu iddia ediyor. Daha sonrasında işte Fransız imparatoru olduğunu 1800'lü yıllarda o zaman bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Tarih boyunca işte mesela Osmanlı da oraya gidip bir şeyler yapmaya çalışmış. Sokolu Mehmet Paşa orada kanalla ilgili bir hani bir proje olayına girmeye çalışıyor. İşte Kızıl Deniz'le Akdeniz'i birleştirmeye çalışıyor falan filan. Yani uzun lafın kısası Kanal İstanbul'un bu yapılış nedeniyle diğer baktığım benim iki kanalın yapılış sebepleri arasında bayağı dağlar kadar fark var. İstersen biraz o bazda sen bize bu Kanal İstanbul'un mesela yapmak isteyenler için en büyük teşvik veya en büyük böyle akla yatan sebebin ne? Neden bu kanalın yapılma fikri ortaya çıktı? Mesela ben bir bilmeyen olarak böyle bir şey sorabilirim sana.
Şimdi deklare edilen şey mevcut Boğaz'da aşırı bir gemi yoğunluğu olduğu ve Boğaz'ın ve çevredeki semtlerin tehlike içerisinde olduğu şeklinde bir açıklama var. Fakat tabii ki şimdi Boğaz trafiği tabii ki hani zaman içerisinde arttı. İşte Montreux'un imzalandığı zamanlardaki halden daha farklıdır, doğrudur. Fakat hani öne sürülen argümanlardan birisi bu. Gemi trafiği zaman içerisinde çok arttı. Lakin şeye bakıyoruz, gemi geçişleri istatistiğine bakıyoruz. Son 10 yılda gayet %23'e yakın bir azalma olmuş aslında Boğaz'da gemi trafiğinde. Hani bu done olarak chat raporunda da var. Hani Boğaz'daki gemi yoğunluğunu azaltmak şeklinde artış olduğu, hani son 10 yılda bir artış olduğu belirtiliyor ama bir artış yok aslında. Tutunan bir dal olarak düşünürsek destekleyen tarafta. Diğeri ise bence esas olan şey pek dile getirilmese de mevcut şehri daha da kuzeye kaydırmak. Yani şu an zaten İstanbul'un tek ormanlık alanı kuzey tarafı, hani havalimanının olduğu bölgeyi de düşünürsen o tarafa tamamen kaydırıp hani hem şehri büyütmek hem de mevcut halde duran sektörü, inşaat sektörünü imelendirmek.
Yani yaklaşık bir sanırım artı 500 bin konut gibi bir hedef var etrafında kanalın. Benim dinlediğim kadarıyla kanal boyunca artı bir 500 bin konut ekleme planı varmış sanırım. Dediğin gibi şey hani şehri kuzeye taşıma bilgisine paralel olarak bunu ekleyeyim demek istedim. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi sen dedin ya trafik düşmüş %23 mü dedin sanırım öyle bir şey dedin. Evet. Ama aynı zamanda da ben de şöyle bir şey okudum. Sanırım dünya genelinde bu kanallardan veya işte boğazlardan geçiş olarak en çok, yani en çok geminin geçtiği yer değil ama en çok yoğunluk olarak, en çok yoğunluğun bulunduğu yermiş şu anda boğazın gemilerinin geçmesi. Bu da biraz hani ben burada devil's advocate olmaya çalışıyorum, anlamışsındır. Mesela kazalar olarak mı acaba belki bir işe yarar, başka bir kanal yaparsın? Hani mevcut durumda ne kadar çok kaza, ne kadar sıklıkta kaza oluyor ve ne kadar sıklıkta problem yaşanıyor bu kadar yoğun bir şekilde gemilerin geçmesi, bilmiyorum.
Yani şimdi aslında olay biraz kazadan da bağımsız. Şimdi fiiliyatta 1936 yılında imzalanmış bir tane Boğazlar Sözleşmesi var. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi. Burada sadece bildiğim kadarıyla Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin askeri gemileri için bir sınırlama var. Ama diğer bütün ticari gemiler sorunsuz Boğaz'dan geçebilme hakkına sahipler.
Ve ücretsiz bu, sanırım.
Şimdi buradaki dediğin gibi hani belli bir anlaşma üzerinden serbest geçiş ilkesi var. Buradaki püf nokta aslında hani üç kağıt olan taraf. Yani sen ticaret sahibi bir insansın. Senin iki alternatifin var. Bir tanesi Boğaz'dan geçmek Marmara'dan. Diğeri Kanal İstanbul'dan geçmek. Şimdi yolunu kısaltsa bile maliyet hesabını yaptığında %100 Kanal İstanbul'dan geçerim diyemezsin. Önündeki rakamlara bakman gerekiyor ve sonuçta uluslararası bir sudan geçiyorsun. Ama Kanal İstanbul'da öyle olmayacak bakınca. Orada bir aslında püf nokta var. Bir de şimdi takdir edersin ki Kanal İstanbul'u yapıyorsan bir hani maddi bir getirisi olması gerekiyor. Çünkü yatırdığın para 15 milyar dolarlardan bahsediyorlar.
Yani hatta artık 20 diyorlar hatta.
Feasible onu bilmiyorum yani. O çünkü bu işler işin içine girince biraz daha şekilleniyor Türkiye'de. Hani öngörülen 20 ya da 15 ama çıkan 40 da olabilir. O çok net hesaplanmış bir data değil işin Türkçesi. Yani yılda 1 milyar dolar gelir beklendiği söylenen bir Boğaz projesi ki inanılmaz bence gerçek dışı bir rakam.
Ya ben o konuyla ilgili şöyle bir şey de dinledim. Buna paralel yine eklemek istiyorum sen bahsetmişken. Şimdi öyle bir maliyet altına girilebilir ki bu Kanal İstanbul'la ilgili. Türkiye'deki bankaların zaten eğer kredi olayına girilirse böyle bir olayın altından kalkma ihtimali yok. Avrupa'daki bankaların da şu an çok sallantıda ve hani biraz daha bekleme modunda olduğundan bahsediyordu bir ekonomist. Hani biraz maliyet olarak da hani mesela ben şimdi Tayyip Erdoğan'ın da şey açıklamasını duydum. Hani bir projeye bir kaynak bulamazsak veya hani bir yatırım yapmak isteyen birini bulamazsak direkt milli sermayeden kullanırız diye de hani o da biraz şey gibi geliyor. Hani senin bütün vergilerin yükselecek, hani bütün hayat pahalılığın yükselecek bu süreçte, sonuçta oraya bir gelir olarak vatandaşın cebi kaynak sağlanmış olacak. O yüzden dediğin gibi o 20, hatta ben 20 milyar dolarları varan dedim. Tabii ki dediğin gibi böyle feasible bir araştırma veya elimizde somut veri yok ama az çok insanlar tahmin edebiliyor. Bir de ayrıyetten bu kanalı yaptığın zaman kanalın iki tarafının bağlanması için şöyle bir şey de okudum. Birçok kanala dahil köprüler de var üzerinden geçmesi gereken.
Tabii.
Hani o da o köprüler, yollar, onların hepsi de artı bir maliyet. Sadece kanalın maliyetinden de bahsetmiyoruz burada. Bir de etrafının düzenlenmesi var ki o da artı bir yüksek bir maliyet olacak.
Yani hani sen Avrupa'daki bankalardan ve Türkiye'deki bankaların durumundan bahsettin. O yüzden dolayıdır ki yapılan tanıtım filmlerinden birinin dili Çince.
Mantıklı.
O yüzden dolayı yani o taraftaki şirketleri biraz kendine çekmek amaç. Biz hep şeyden konuşuyoruz farkındaysan başından beri işin yapılır yapılamaması ya da maliyeti maddi olarak getirip götüreceklerinden bir de işin tabii ki manevi ve fiili götürecekleri var. İstersen biraz ondan bahsedelim. Yani şimdi en önemli şeylerden birisi bence mevcutta İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü. Yani şu an İstanbul'da 15.1 milyon insan yaşıyor ve bakınca Sazlıdere Barajı'ndan 3'te 1'i, Terkos'tan da 3'te 2'si geliyor. Bu Sazlıdere Barajı havzası tamamen ortadan kalkıyor. Yani İstanbul'un suyunun 3'te 1'i ortadan kalkıyor. Ki bu böyle çok izafi konuşuyoruz ama hani 33 milyon metreküplük bir su kaybından bahsediyoruz aslında. Devasa bir su kaybından bahsediyoruz ki İstanbul bir mega kent. Hani büyük şehir lafta sadece.
Yani.
Ayrıca o bölgede çok fazla ormanlık alan var. Çok fazla mera alanı var. Göl alanları. Hani bahsettiğimiz gibi su ve havza alanları var. Bu bahsedilen alan, bahsettiğimiz bu 350 milyon metrekarelik bir alandan da bahsediyoruz bu arada. Hani o alanda işte inanılmaz bir hafriyat var. Şu an hani planlanan proje kapsamında 1.3 milyar metreküp hafriyat ki yani bu inanılmaz bir rakam. Bir tane kamyonun 15 metreküp alacağını düşünürsen hesapla hesapla bitmez. Ayrıca böyle kafada canlanması açısından İstanbul'un en büyük ilçeleri diyebileceğimiz Güngören, Bağcılar, Esenler bölgesi var ki bu belediyenin, Büyükşehir Belediye'nin yaptığı Çalıştay'da da Gürkan Akgün onu dile getirmişti. Bu ilçeleri 30 metre yükseltmek anlamına geliyor. Yani 1.3 milyar metreküp hafriyat ki 50 yıllık bir hafriyat kapasitesi olduğunu söylüyor İstanbul'un. Sadece bu proje.
Ya bir de sadece öyle o değil, orada bu olayın etrafında balıkçılıktan ve dediğin gibi işte tarımdan, ondan bundan geçinen bir sürü insanın da doğal olarak bütün hayat tarzı ve hani gelir kapısı falan her şeyi baştan ellerinden alınmış oluyor. Onlar da en baştan başlamak zorunda kalacaklar hayata bir nevi.
Evet. Bir de bir başka olay daha var. Şimdi İstanbul'un 2009 senesinde Büyükşehir Belediye'nin açıklamış olduğu bir rapor var. Bu raporda işte belli ilkeler var. Bu ilkelerden birisi İstanbul'un doğal nüfusunun yani maksimum nüfusunun 16 milyon olabileceği ve bunun geçilmemesi gerektiği şeklinde bir, nasıl diyeyim sana, bir mutabakat var. İlginç. 2009'da yani bir önceki belediyenin yaptığı çalışmalarda. Şu an İstanbul nüfusu 15.1 gözüken veri olarak. Öngörülen 500 bin şeklinde chat raporunda hani 500 bin kişi daha İstanbul şehrine bu projeden sonra gelecektir. Hatta şöyle bir tanım var. 500 bin ile sınırlandırılacaktır diye. Şimdi siz gelmek isteyen insanlara tabii ki burası ülke içerisinde bir şehir olduğu için pasaport sorma lüksünüz olmayacağı yani için bir hesaplama donesi olmadığı için 500 bin yazılmış. Fakat realde gözüken 1.2 milyon civarında bir nüfus artışının olacağı. Bu zaten günümüz şartlarında İstanbul'da yaşamanın ne kadar zor olduğunu ve 2009 senesinde yapılan mutabakat içerisinde belediyede 16 milyonu geçmemesi gerektiği konuşulurken ya kafadan 16,5 olacak sadece bununla beraber. Ya
genel olarak şehre bir etkisi, bir yükü olacak diyorsun bunun.
Bu ne olacak? Yani bir ulaşım yükü getirecek. Ne yapacak? Bir hava kirliliğini arttıracak. Ne yapacak? Trafik olacak. Doğal olarak iklimi etkileyecek. Yani çevrede kesilecek olan ormanlık alanların dışında, tarım alanlarının dışında ekstra insan yüküyle beraber tamamen başka bir yere doğru gidecek.
Hı hı. Bir de şimdi bu dediğin gibi ekonomik yönünü konuştuk. Artı şu an manevi yönünü biraz daha konuştuk. Bir de konuşmadığımız bir yönü de siyasi, yani uluslararası siyaset bazında bir yönü de var. Mesela Rusya'nın şu anda biliyorsun o bahsettiğin Montreux Boğazı Sözleşmesi sayesinde Rusya'nın elinde de bir güvence var. Hani Karadeniz'e kıyısı, daha doğrusu Karadeniz'le ilgili kaygısı olan bir ülke. Şimdi bu Kanal İstanbul'u yapma teşebbüsünde Rusya'nın da ilk ve en büyük karşı çıkan ülkelerden biri olacağı düşünülüyor. Şu ana kadar çok büyük bir tepki veya ses yok ama zaten şu anda somut bir şey olmadığı için öyle bir şey de beklenemez o ülkeden. Ama uzun vadede Rusya'nın bu konuda çok da gönüllü olacağını düşünmüyorum. Şimdi diyeceksin ki kendi iç projemiz bize ne Rusya'dan. O işler biraz pek öyle yürümüyor biliyorsun. Onlara direkt etki edecek bir proje olduğunda onlar da bir şekilde başka bir yolla bu konuya hani tepkilerini gösterme şeyini bulacaklardır bir şekilde.
Ya sonuçta hani bir yerden bakınca da uluslararası bir proje oluyor. Çünkü diğer ülkeleri de etkileyecek, diğer ülkelerin ticaretlerini de etkileyecek ya da etkilemeyecek bakınca. Kullanmayacaksa etkilemeyecek. Bu şey gibi olmayacak yani, sonuçta mevcutta bir otoyol var ama daha boş ve ne bileyim daha kısa olan bir otoyol da yapıyoruz. Ama insanlar hala daha ekonomik olduğu için diğer otoyolu kullanıyorlar. Çünkü herkesin parası öbür yeni yapılan senin tabirinle fancy yollara yetmiyor yani.
Evet, yani bu yeni kanalın geçişi daha maliyetli olacaksa hali hazırda uluslararası sözleşmeyle kendilerine garanti edilmiş ve şu anda sorunsuz çalışan boğazı gemilerin tercih etmesi çok da bizi şaşırtmayacaktır diye düşünüyorum yani yapıştığından sonra. Yani bu ya, Kanal İstanbul'a ekstra onları tercih etmesi için ekstra bir artısı olması lazım ki bu gidilen mil veya kilometre bazında çok büyük bir ekstra artısı yok. Hani vakitten ve yakıttan tasarruf edip kanalı seçip üzerine de biraz para ödeyeyim durumu olsa hani onu anlayacağım. Çünkü az önce en başta bahsettiğimiz gibi Süveyş için mesela inanılmaz bir dolanıyordular ülkelerin etrafından gitmek için. Ondan sonra Panama için San Francisco New York arasında hiçbir şekilde gitme ihtimali yoktu. Tamamen güneye inip Miami tarafından geçip gidiyorlardı. Hani bütün bunlar inanılmaz çekici kılıyor bu kanalları. Yani hatta Panama yapıldığında bir aylık bir kısa yol yaratıldı. Bir aydan daha kısa. Yani bir aylık bir yolculuk tasarrufu yapıldı.
Ya bu tarz projelerde bence bir nevi toplumsal mutabakat da sağlanması gerekiyor. Ve hani vatandaşına senin o projeyi neden yapman gerektiği, nasıl yapman gerektiği verilerini hani bilimsel yolla akla mantığa uygun şekilde vermen gerekiyor. Yani bu bir yani ülkenin bakanı çıkıp televizyonda Kanal İstanbul'u savunurken şu şekilde örnek vermemeli bence. İşte benim yeğenim bana geçen şöyle dedi den yola çıkıp işte geçen senelerde 15 dakikada Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçerken şu an yarım saatte geçiyor şeklinde. Yani Türk insanını bence bu kadar hafife almamak gerekiyor. Ve toplumsal mutabakatı dediğim gibi bilimsel donelerden, verilerden yola çıkarak yapıp onun üzerine gerçekten yapılması gerekiyorsa yapılması ya da yapılmaması gerekiyorsa yapılmaması şeklinde olması lazım. Ve bu chat raporuna itiraz süreci oldu. Belki sen takip edemedin. Hani chat raporu askıya çıktı. Ondan sonra itiraz süresi yanılmıyorsam bir hafta gibiydi. İnsanlar o arada İstanbul'da inanılmaz bir yağmur vardı. Hani o yoğun yağmur soğuğa rağmen saatlerce hani bu bayağı yaşlı insanlar da vardı. 6-7 saatten bahsediyorum sırada bekleyip itiraz etmek zorunda kaldılar. Ki yani gerek olmaması gereken şeyler.
Yani soğuğa yağmura rağmen yine de girip sıraya.
Ya binlerce evet binlerce insan itiraz etti chat raporuna fiili olarak dilekçe verip. Yani bunun olmaması lazım. Neden olmaması lazım? Toplumsal mutabakatı sağlayıp kardeşim biz demokratik bir işleyiş içerisinde böyle böyle sebeplerden bunu yapmak istiyoruz. Siz de yanımızda olun şeklinde olması gerekiyor bence.
Ya zaten şimdi bak çok güzel bir şey söyledin ama başka bir şey benim de aklıma takıldı. Mesela ben yine şimdi Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasını dinledim bugün. Eski bir açıklamasını. Mesela orada şey diyordu hani karşı çıkacaksanız bilimsel gerekçelerle karşı çıkın. Biz de hani ona göre karar verelim gibi. Şimdi sadece Türk insanını küçümseyip işte bakanın yeğeninden örnek vermek dışında bilimsel şeylerle gelsin diyoruz ama başka bir sorun var burada. İnsanların ya da bilim adamlarının veya ekonomistlerin veya işte bu konuyla ilgili araştırma yapan kimse daha alanında bilgin insanın çıkıp da bir şey söylediğinde onu dinleme ve onu Türkçe'de nasıl diyeceğiz şimdi yine klasik podcast'imizin anlarından birini yaşıyoruz. Depreciation yapıyorlar. Yani
kale almamak.
Evet ve söylediğini de değersizleştirme. O biraz problem. Yani çıkıp da bu konuda bir şey bilen birinin yaptığı bir araştırmayı da değersizleştirme olayı oluyor. Dolayısıyla birinin yetkili birinin çıkıp da bilimsel gerekçeyle bize gelirseler o zaman gelsinler demesi de çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü öyle bilimsel ve verilerle gelen de dinlenmediği için öyle bir sıkıntı var. Çok derin bir
şöyle,
sıkıntı var.
Bak söylediğine şöyle bir ek yapayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen hafta bir çalıştay yaptı. Kanal İstanbul çalıştayı. Buna ilgili bütün bakanlıkları, işte bilim adamlarını, üniversiteleri herkesi çağırdılar.
Hatta YouTube'da var
şu anda. YouTube'da var, bütün platformlarda var. Ama ve lakin hani katılım oldu mu bahsettiğin yerlerden? Olmadı. Hani çok sözde kalıyor bazı şeyler ve şu an verdiğin bu hani değersizleştirme örneği bütün dünyada geçerli. Şu an dünya inanılmaz bir süreçten geçiyor ve biz o dilime denk geldik ne yazık ki. Yani böyle şey gibi bir noktada geldi, pik yaptı her şey dünyada. Sonra tekrar eskiye dönmeye yani taş devrine doğru geri gidiyormuşuz gibi bütün dünyada. Böyle Trump çıkıyor ben işte duvarı yapacağım diyor Meksika sınırına. Bütün kavga gürültü oluyor.
Herkes
yapıyor bir kısmı.
Falan.
Ödenek, aynen ödenek bitiyor sonra tekrar ödenek çıkarttırıyor. Yani anlaşılmaz bir garip bir durum var dünyada.
Doğru diyorsun. Oradan yani kanaldan buraya bağlaman sonlara doğru güzel oldu. Çünkü sadece Türkiye'de değil bütün dünyada şu anda. Aslında söylediğin çok önemli. Aslında böyle sanki peak yapıp en tepeye çıkıp oradan yavaş yavaş yine aşağıya doğru inmeye başlamışız gibi bana da geliyor.
Yani şimdi durumlar değişiyor fakat hani konu başlıkları değişiyor daha çok. Ama hastalık ve problem hep aynı oluyor. Yani bir şeyleri çok detaylı konuşmadan üzerinde kaba taslak yürüyüp bir şeylerin oldu bittiye gelmesi. Şu an gerçekten bütün dünyada garip bir o kara bulut gibi bir şey var yani.
Ya biz kapatmadan ben şunu söyleyeyim şimdi. Biz mesela burada bu bölümü yaparken ne getirir ne götürür konuşmaya çalıştık. Daha çok ne götürür konuştuk aslında getiriden ziyade. Evet. O yüzden de sonlara doğru şunu söylemek istiyorum. Hani dinleyip de bunu katılmayan varsa hani bize yazsınlar. Onlar için yani neden iyi olacak? Neden iyi bir fikir? Neden desteklemek isterler? Yani bunun nasıl bir pozitif yönleri var? Bize yazsınlar. Biz onlara da bakalım. Olmadı. Onları da anlatırız yani. O
HKBU çalıştayını yapalım.
Aynen. HKBU çalıştayında gerekirse konuk olmak isteyenleri alırız da yani. Her türlü konuğa açığız.
Yani. Yani diğer taraftan bir inşaat mühendisi olarak sektör bazlı bakarsam olaya, hı-hı, ya inanılmaz bir iş potansiyeli. Bir anda böyle şapkadan çıkan tavşan gibi çıkmış oluyor.
Evet.
Orası kesin. Ama ve lakin işin temelinde bayağı aksak bir durum var.
Yani şimdi tabii ki de geçici olarak iş sağlayacak ama uzun vadedeki etkisi daha önemli tabii. Birkaç yıl için sağlayacağı o iş şeyinden ziyade. Neyse, hı-hı, şimdi böyle konuları açık bırakmayı biliyorsun seviyoruz son zamanlarda. Bunu da açık, bunun da ucunu açık bırakalım. İnsanlar zaten takip ediyordur. Nereye doğru gidecek, nasıl yapılacak, yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunların hepsini hep beraber göreceğiz zaten.
Şu an zaten Trump'ın impeachment'ı, bir de İstanbul'un kanalı var. Ana gündem maddeleri de bakalım 2020 aynen nasıl olacak.
Hatta Trump'ın impeachment'ı da Senato'ya aktarıldı. Öyle küçük bir update de verelim bölümde. Çünkü o da çok büyük bir gelişme. Hatta onunla ilgili istiyorsan, sırf hani kanalla ilgili değil, ilerideki haftalarda hazır taze koruyorken gündemdeki yerini, o impeachment'la ilgili böyle derinlemesine de bir bölüm yapılabilir meraklılarına.
Evet ya.
O da biraz benim
buradan isterim zaten.
Aynen, şimdi kanala ben uzak kaldım, impeachment'e sen uzak kaldın. Birbirimizi böyle bağlarız. Evet, yani sonuçta Kanal İstanbul yapılacak veya yapılmayacak, bakalım hep beraber göreceğiz.
O zaman ne öneriyoruz kısmına geçip bu ucu açık bölüme bir son mu verelim?
Öyle, şimdilik öyle yapalım. Kaz Dağları'nda da öyle bir şeyler yapmıştık. Bir şeyler gelişirse, bir gelişme olursa yine döner konuşuruz demiştik. Bunu da böyle bırakalım. Yine ileride elimizde konuşacak daha fazla materyal olduğunda dönüp yine konuşuruz. İstersen ne öneriyorsa ben hemen başlayayım. Arkasından sen onu tamamlayıp kapanışa geçebilirsin. Ben çok kısa tutacağım bugün. Çünkü konuyla ilgili bir şey önermek istedim. Ve yine sevgili YouTube'un bütün dünyaya ücretsiz sunmasından, yani sunmasından dolayı bundan istifade edip insanlara Megastructures Panama Canal Documentary diye bir şey öneriyorum. Linkini atarız bölüm notlarına. Güzel, böyle çok uzun olmayan, güzel bir bölüm. Yani daha doğrusu kanalın yapılış tarihini anlatan. Belki biraz Kanal İstanbul'la ilgili de yapılmadan önce ne kadar, yani bir kanalın yapılmasının ne kadar ciddi bir şey olduğunu biraz ayna tutacak bir documentary, bir belgesel olduğunu düşünüyorum. 47 dakikalık bir belgesel ve National Geographic tarafından yapılan bir şey. Onun bölümün linkini atarız, YouTube bölümünün linkini. Çünkü bu Megastructure zaten bir sürü dünyadaki bütün büyük yapıları ve projeleri anlatan bir seri şeklinde. Bu seri, yani bu bölümünde de Panama Kanalı'nı anlatmış. Öyle bir öneriyle, konsepte, bölüme, içeriye uygun bir öneriyle kapatmak istiyorum.
Bu bölümü, yani bu bahsettiğim Megastructures'ın Panama Kanalı bölümünü yanlış hatırlamıyorsam 2. sınıfta ya da 3. sınıfta izleyip Panama Kanalı ile sunum yapmıştım. Yani herhalde 13-14 sene önce. Evet. Gerçekten bayağı öğretici bir bölüm bahsettiğin.
Çok iyi ya. Hiç bilmiyordum seni izlediğini. Evet. Denk geldi.
Evet. Yıllar önce. Şimdi benim Samet'ciğim iki tane şarkı önerim var. Sen es geçtin ama ben ekliyorum. Senin adına da ekleyeyim. Bir tanesi Jacuzzi'nin Koca Bir Saçmalık şarkısı. Çok severek dinliyorum son zamanda. Gayet güzel müzik yapıyorlar. Bir de son dönemde böyle döngüye aldığım Kanin diye bir grup var. Twin Shadow.
Hiç duymadım.
Onu sana öneriyorum ve HKBU dinlencesi playlistimize ekleyelim diyorum. Son olarak da YouTube'da yine linkini koyabileceğimiz bir paylaşım ile ne öneriyoruz kısmını noktalıyorum. 1988 yapımı Orta Oyuncular Tiyatrosu'nun Eskimeyen Oyunu İstanbul'u Satıyorum Tiyatrosu, gayet
İstanbul'u
güzel olan
satıyorum
Ferhan Şensoy. Evet. Ferhan Şensoy'un yönettiği, Münir Özkul, Erol Günaydın, Ferhan Şensoy, Baykal Kent, Rasim Öztekin ve bayağı efsanevi bir kadroyla oynadıkları ve YouTube'da bulunabilen ve DVD'si de olan orta oyuncuların harikulade oyunu linkini koyalım.
Hmm. Ben onu bir izleyeyim. Yani ismini duydum çok, sanırım önce ama izlediğimi zannetmiyorum.
Çok keyifli yani. Eskiden beri biliyorum, birkaç kere izledim ama güzeldir.
Okey. Teşekkür ediyorum bu güzel önerin için. Ona bir göz atacağım.
Ben teşekkür ediyorum. Bir bölümün daha böylece sonuna gelmiş olduk. Bu bölümde ağırlıklı gündem üzerinden konuştuk. Hayatın ne kadar kaçık bir uyku olduğunu ve olmaya devam ettiğini belki de. Herkese bizi dinledikleri için teşekkür ederim Sametçim. Ve bir sonraki bölümde bir başka ilgi çekici bölümde görüşmek üzere.
Herkese tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.